Ayrım 15.
Sayfa 138. Günün birinde bu atılganlığını başıyla ödeyecek mutlaka dedi. Hristiyanlığın bir koca direği çöküverecek büyük kalede. Ama kim tutabilir ki onu? Ne Tanrı ne de şeytan. Ölümden korkmayandan Tanrı bile korkar. Kaptan Mihal yaklaşıyordu. Kaptan Poliksingis'i görünce kısrağını mahmuzladı. Konuşmak istemiyordu onunla. Asabını bozuyordu bu zıpır herif kahkahalarıyla, sulu şakalarıyla, rahat yaşantısıyla. Sabahları yataktan kalkınca ıslık çalan, şarkı söyleyenlerdendi. Böylelerinden de Kaptan Mihal nefret ederdi. Kargaşalık, karışıklık zamanlarında, Türklerle Hristiyanların boğuşup birbirlerini yediği zamanlarda dost olurlardı. Can ciğer, kuzu sarması. İkisi de kaptandılar. Binlerce canın kaderi kendilerine bağlıydı. Ama ortalık durulunca, zamanlar değişince hemencecik yolları ayrılırdı. Yaman yaban domuzunun biri derdi Kaptan Mihal, bana yaramaz. Şimdi şu an onu karşısında görünce kısrağını mahmuzlamıştı konuşmamak için. Ama Kaptan Poliksingis onun bu halini hiç beğenmemişti. Yüzü karanlıktı, kafasında gene bir kötülük var, Hristiyanların başına gene bir bela saracak diye korktu. Yüreğini sıkıp yürüdü. Nerelere böyle sabah sabah Kaptan Mihal dedi, kollarını açtı yolunu kesercesine. Çekil kenara Kaptan Poliksingis, kısrağım çiğner sonra seni diye gürledi Kaptan Mihal, gözü dönük, bakışları kapkaranlık. Kaptan Poliksingis yolun ortasında kollarını açmış yerinden kıpırdamıyordu. İsa adına kardeş dedi, gücünü boş yere harcama, Hristiyanlığın bir direğisin sen, Girit'in sana ihtiyacı var, hayatın kendi buyruğunda değil, Girit'in buyruğunda, belki de tezelden sana ihtiyacı olacak. Kaptan Mihal karşısındakinden bugün şu an nefret ettiği kadar hiçbir zaman nefret etmemişti. Fragatos dün bir ara bodrumdan dışarı uğrayıp hava almak için kapının eşiğinde durduğunda komşusu Karayorgis'in karısını görmüş, Kaptan Poliksingis'in Türk mahallesinde yediği yeni haltı, yeni marifetini ondan haber almıştı. Sonra gelip durumu Kaptan Mihal'in kulağına fısıldamıştı. Kaptan bunu duyunca küplere binmiş ama kendini tutmuştu. Umurumda bile değil demişti. Demişti demesine ya, yüreğine de bir bıçak saplanmıştı. Ama şimdi tutamadı kendini. Kısrağın sırtından eğildi, dudakları büzülmüştü hıncından. Sen git de karılara sulan dedi. Bırak beni, başımı Türk kahvelerinin duvarlarına vurayım. Kaptan Poliksingis kıpkırmızı oldu. Barış zamanında karılara sulanır, eğlerim gönlümü. Savaşta da ağaları öldürürüm. Erkeklik böyle olur. Ali Ağa'ya döndü. Bas sen dedi. Doğru Vangelion'un evine, yükünü boşalt. Bir adım attı ileri. Elini kısrağın sıcak boynuna değdirdi. Kaptan Mihal dedi sesini alçaltarak. Vaftizinizin başı için. Söyle, ne alıp veremediğim var benimle? Bugün bakışların hoşuma gitmiyor. Bana Osmanlı'ya bakar gibi bakıyorsun. Çekil kenara dedim sana. Kısrağım çiğnemesin diye gürledi yeniden Kaptan Mihal. Başını başka yana çevirdi. ''Ne istersin benden?'' diye sordu bir daha Kaptan Poliksingis. ''Niye başını çeviriyorsun?'' ''Çekil kenara, kısrağım çiğnemesin.'' diye homurdandı bir kez daha Kaptan Mihal. ''Seninle insan konuşamaz zaten. Nereden tutulacağını bilemezsin.'' ''Böylesi hoşuma gider karı kaptan.'' diye böğürdü Kaptan Mihal hınçlı. Kısrağını mahmuzladı, hayvan sıçradı, şaha kalktı. Kaptan Poliksingis az kalsın devrilecekti. ''Ne ileyeyim ki Hristiyansın, yiğit delikanlısın.'' diye söylendi Kaptan Poliksingis bıyıklarını ısırarak. ''Yoksa bilirdim ben sana ne yapacağımı Yezid, nereden tutacağımı.'' Üç kez yere tükürdü cin savarcasına, yeğeninin evine doğru yöneldi. Vangelio tezgahının başında bez dokuyordu. Damat için don, kendisi için gecelik dikeceği çift enli bezin dokunması bitmek üzereydi. Çabuk çabuk mekiği sallıyor, acele ediyordu. Nikah yaklaşıyordu. Üstüne üstüne geliyordu, kıllı, karanlık, çamura batmış bir canavar gibi. Vangelio kirpi gibi büzülüyor, dört bir yanı diken diken oluyordu. İğrenç bir canavar gibi geliyordu ona nikah. Damat yarım porsiyon, gözlüklü, papazınki gibi yumuşacık sesli, iğrenç, koyun gibi uysal, iyi yürekli. Şu canlı ceset için mi dünyaya geldiydi? Bunca yıl yiyip içip de büyüdüydü, geliştiydi, beslendiydi, topuklarına dek saç uzattıydı, göğüs kalça beslediydi. Şu öğretmen Titiros için miydi tüm bunlar? Evlen onunla, he de diye başının etini yemişti amcası Polixingis. Kulaklarının zarını patlatmıştı. He de bir evangelio, erkek dediğin yorgan gibidir, örter ısıtır kadını. Hani var mıydı Allah bar bar bağırsındı da yedi kat gökleri inletsindi, yırtsındı. İstemiyorum, istemiyorum onu. Yıllarca düşüne girmişti evleneceği Levent. Çuha ceketi omzunda, ince belli, kavgacı, haşarı, uçarı, şaraptan, kadından, bıçaktan hoşlanır, eli açık, avuç dolusu para harcar, aşık, tıpkı erkek kardeşi Diamanti gibi. Kaç kez anasından babasından miras kalan ikonların kandillerini yakarken öksüz kızların koruyucusu Aya Nikola'ya, damatları gönderen Aya Fanuria'ya yalvarmıştı. Kendisine de kardeşine benzeyen bir koca nasip etsinler diye. Kardeşine, amcası Polixingis'e değil o yağ tulumuna, o ağzı kalabalığa, nefesi kükürt kokan, yoldan geçerken mahallenin köpeklerinin bile korkudan kuyruklarını kısıp kaçacak delik aradıkları kaptan Mihale'de değil. Tıpkı kardeşi Diamanti'ye benzeyen bir koca, cin gibi, servi boylu, yüzük belli, kale bedeni göğüslü. Yoksa rafta kalsındı, bin kez daha iyi. Yaşasın, kardeşiyle birlikte kocasındı. O da evlenmesindi. Yabancı kadın tatlı düzenlerini bozardı. Birlikte ölsünlerdi. Mezarlarının başına iki servi diksinlerdi. Biri erkek mum gibi, öbürü dişi dalları yana açık, kökleri toprağın altında kavuşsunlardı. Ama işte amcası Polixingis ille de kaptan Mihal'in kardeşi öğretmen Titiros'a var diye tutturmuştu. İyi, soylu aileye karışsındı. Kendisine bakacak bir erkeği olsundu. Neden mi? Hissesine düşen bağları, zeytinlikleri, kardeşi Diamanti çoktan yiyip de bitirmişti. Şimdi ellerinde şu viran ev kalmıştı. Ne drahoma ne bir şey. Birkaç ay geçmez bu evi de yerdi yiyici kardeşi. Ne yapardı o zaman? Tüm bu işler onun başının altından çıktı. Polixingis'in diye söyleniyordu Vangelio. Tüm kabahat onun. Bir yandan da bez dokuyordu oflaya puflaya. O bana hededirtti. Ama Tanrı'nın adaletine diyeceğim yok. O versin yargıyı. Adil değilse o da eğer, yetimin ahı, feryadı, yıldırım olsun da başına düşsün. Yaksın onu. Kaptan Polixingis kapıyı itip açtı, içeri girdi. Yükünü boşaltmak için kapının önünde kendisini bekleyen Ali Ağa'ya döndü, küfeyi indirmesini işaret etti. ''Hadi güle güle Ali Ağa'' dedi şakacı. ''Senin de nikahına hayırlısıyla.'' Çıkarıp bir mecidiye fırlattı. Ali Ağa parayı havada kaptı. Avucunun içinde tuttu sıkı sıkı. Kaçırmak istemediği bir kuşu tutar gibi. Eğilip kaptan Polixingis'in hovarda elini öpmek istedi. Kaptan Polixingis elini çekti, güldü. ''Papaz değilim ben Ali Ağa, imam da değilim. Hadi güle güle.'' Avluya girdi, köşedeki köpek bir ara doğruldu. Havayı kokladı. Kimin girdiğini anladı, tekrar kıvrılıp yattı. Kapının aralığından kaptan Polixingis dokuma tezgahına baktı. Donanmış kalyon gibiydi. Evcil bir canavar. Armaları, takozları, bacaları, butları, mekikleri, tarakları, dokunan bezleriyle, iplikleriyle. Vangelio döndü, amcasını gördü. Güler yüzle karşılamak için kendini zorladı. Ama dudaklarından, burnundan, çenesinden zehir akıyordu. Hep soluk benizliydi. Az konuşurdu. Buruktu. Gizli bir derdi olacaktı, bir hastalığı. Yıllardır şöyle bir güzelce serpilememişti. Günden güne eriyor, sararıyordu, göğüsleri pörsüyordu. Amcasının ardından sırtındaki küfeyle Ali Ağa'yı gördü, durumu kavradı. ''Masrafa girdin benim için Yorgi amca'' dedi, yan gözle küfenin içindekilere bakarak. Küfedeki bakırları görünce bir an için yüzü güldü. ''İnsan bir kez evlenir, varsın uyuz bağda gidiversin bu uğurda'' dedi kaptan Polixingis gülerek. ''Yeğenimin kanı kıpırdasın azıcık damarlarında. Derler ki Vangelio'cuğum, evlilikten daha yüce bir mutluluk olamaz.'' ''Derler ya'' dedi Vangelio, sustu. Kaptan Polixingis kanepeye oturdu, fesini çıkardı, pencerenin pervazına koydu. Vangelio eğilip küfeyi boşaltmaya koyuldu. Parlak bakır eşyaları odanın içine sıralıyordu. Oda tepsiler, maşrapalar, ibrikler, leğenlerle dolup taştı. Vangelio üzerlerine eğildikçe solgun yüzü bir an için ısınıyor, kızarır gibi oluyordu. "Sağ ol amca," dedi yarım ağızla. "Bana babalık ettin zaten." "Ama yarım ağızla söyledim bunu Vangelio. Nikahın kıyılacak, oysa sen neredeyse gözyaşları dökeceksin. Kaldır başını, ha şöyle. Hadi gül bakalım. Şöyle bir bağırıver de ferahla." Nişanlı kızlar son bakirelik bezlerini dokurken türkü söylerler. Hem de evi temelinden oynatırlar. Ev ne söz, tüm mahalleyi ayağa kaldırırlar. Nişanlı kız dediğim böyle olur işte. Oysa sen sanki kefen dokuyorsun. Vangelio döşemeden ayağa fırladı. Şakacı amcasının bu sözleri onu kızdırmıştı. Aklına nişanlısı geldi. O pısırık, o yarım porsiyonluk için mi türkü söyleyecekti? Ağzı yine zehir doldu, konuşmak istedi ama hemen vazgeçti. Ne diyecekti? İş işten geçmişti artık. Kısmetliysen bağırmak gerek, kısmetsizsen bağırmak ne gerek? Kurtuluş yok, en iyisi sus. Yeğeninin bu sessiz şikayetlerinden Kaptan Polixingis hiç hoşlanmazdı. Nikah günü yaklaşıyordu. Nikah Paskalya sonu kıyılacaktı. Nikahtan önce onunla bir güzel hesaplaşmalıydı. Nişanlandığı günden bu yana yeğeninin kendisine iyi gözle bakmadığını sezmişti. Kızgındı, şikayetçiydi. Damada he dedirtmek için nasıl akla karayı seçtiğini ona söylemeliydi nikahtan önce. Sonuna dek hayır olmaz demişti, diretmişti. Ama günün birinde Kaptan Polixingis kesenin ağzını açıvermişti. Tam 5 fişek altını koyuvermişti avuçlarının içine. "Hoca, al şu 100 altını," demişti. "Drahoma'nın avansı, kimseye de söyleme. Kaptan Mihal'e bile. Kıza hele hiç. Kız kardeşine desen o da öyle. Yeğenimi altın kaplayıp da öyle koyacağım koynuna." İşte böyle becermişti bu işi. "Buyurun, şimdi surat asıyor gelin hanım. Bir surat, bir surat. Sanki kinin yutuyor, damadı beğenmiyor. Prens istiyor koca diye." Vangelio mutfaktan elinde tepsiyle çıktı. Tepside kahve, soğuk su, bir kaşık da vişne reçeli vardı. Tepsiyi amcasının önündeki sandalyeye iliştirdi. "Bak dinle Vangelio," dedi Kaptan Polixingis. Dış kapıdan yana baktı. "Daha Diamanti gelmedi. Kim bilir nerelerde sürtüyordur akşam akşam." "Genç, delikanlı," dedi övünerek Vangelio. "Yakışıklı da, helal olsun." "İyi ediyor öyle mi? İyi ediyor ha?" "Seni mahveden o bir Vangelio." "Helal olsun. O mu beni mahveden? O olmasa bir gün bile yaşamam, ölürüm." "Neyime yaşamak? Öldürürüm kendimi. Şunu iyi bil ki amca, eğer bugün boyun eğdiysem, hazırladığım boyundurağa koşulmaya razı geldiysem, bunu bir düşünceyle yaptım. Evliyken de kardeşimden ayrılmam, yoksa şeytan götürsün Titiros öğretmeni." Kaptan Polixingis bardaktan bir yudum su içti, öfkesini tuttu. Daha önce ağzına aldığı vişne reçelini damağında bilerek tutuyordu. Koca elini uzatıp karşısındakini saçlarından kavradığı gibi kafasını duvara çarpmamak için. "Ayıp ayıp," dedi sonunda elinin tersiyle bıyıklarını silerek. "Kardeşin senin o, sevgilin değil. Bırak o zavallı da evlensin, ev bark sahibi olsun, tavernalardan elini ayağını kessin." Vangelio oturduğu sandalyeden fırladı. Yanakları ateş kesilmişti. "Allah yazdıysa bozsun," diye bağırdı. "Yazdıysa bozsun." "Kız Vangelio, ne oldu sana öyle?" dedi Polixingis afallayarak. "Kocadan daha mı çok seviyorsun onu? Ne ayıp şeyler bunlar. Bense bunca külfete katlandım." "Bir lokma ekmeğe sattın beni Yorgi amca," diye ıslık gibi konuştu Vangelio dişleri arasından. Kaptan Polixingis tutamadı artık kendini. Sözler ağzından düzensiz, insafsız dökülmeye başladı. Tutamamıştı kendini, parlayıvermişti. "Bir lokma ekmek öyle mi? Az mı buldun prensesim? Şükredeceğine. Neyine imrenecek damat senin Allah aşkına? Gençliğine mi, güzelliğine mi? Neyine kapılacak, zenginliğine mi? 35'indesin, kuru üzüm gibi büzülüp pörsüdün yıllarca bekar. Kocamış tavuğa döndün, bıyık çıkardın bıyık. Kabak kafalı kardeşin seni iflas ettirdi be, tapi kaldın dımdızlak. Kim ister seni fukaram, Tanrı Titiros'un gözlerine perde gerdi de öyle he dedi." Vangelio yüzünü iki eliyle kapadı. Rahat, umutsuz, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kaptan Polixingis'in yüreği ezildi. Yer yarılsa da dibine batsaydı. Nasıl da çıkmıştı ağzından bu sözler? Ne yapsındı şimdi, nasıl teselli etsindi zavallıyı? Koca elini kart kızın kupkuru okşanmamış saçlarına dokundurdu. Sus sus, ağlama Van Gelio. Tanrı'nın inayetiyle her şey yoluna girer. Seni isteyen iyi bir insan çıktı karşına. Göreceksin, yanacıkların gerilecek, pembe goncalar açacak, gençleşeceksin. Allah'ın izniyle bir de çocuk doğurdun mu? Püf, titirosçuklar dedi küçümseyerek Van Gelio, öfkeyle yanaklarındaki gözyaşlarını sildi. Sadece titirosçuklar değil, bizim de kanımızı taşıyacaklar. Belki de oğullarınız kardeşine benzer. Van Gelio ürperdi. Tüm damarlarındaki kan pörsük göğüslerini toplanıp tekme atmaya başladı. Sus dedi korkular içinde. Kaptan Polixingis kalktı. Elini uzatıp yeğenini okşamak istedi ama geri çekti. Bir başka gün gene konuşuruz Van Gelio dedi. Gidiyorum. Neredeyse Bekri kardeşim gelecek. Onunla karşılaşacak keyif kalmadı bende. Tepesi basık fesini kafasına oturttu. Eşiği aşmaya hazırlandı. Tam o anda güçlü bir tekme sesi duyuldu. Kapı sallanıp açıldı. Eşiğin orta yerinde yorgun, mahmur, bir kulağında buruşuk bir fesleğen dalı, öbüründe bir sigara, çuha kaputu omzunda Van Gelio'nun kardeşi duruyordu. Kaşlarını çatıp eve doğru baktı, amcasını gördü. Dudaklarını büzdü. Gene çöp çatanlık için gelmiş olacak şeytan götüresice. Elinin hızlı bir hareketiyle külahını alnına yıktı. Sallana sallana avluyu açtı, içeri girdi. Daha odanın içindeki ıvır zıvır bakırların farkına varmamıştı. Ayaklarını çarpa çarpa, tökezleye küfrede aralarından ilerledi. Kaptan Polixingis yüzünü ters yöne çevirdi. Görmek istemiyordu onu. Erkekler içer şarabı dedi dokunaklı ama sarhoş olmazlar. Örneğini benden al. Erkekler koşar kadın peşinde ama rezil olmazlar. Gene örneğini benden al. Amcasına içerleyen, onun zayıf yanlarını, neresinden saldırıya geçilmesi gerektiğini iyi bilen Diamanti kahkayı koyverdi alaycı. Dili dolaşıyordu, kekeliyordu ama gene de becerdi. Erkekler içer şarabı diye karşılık verdi. Sarhoş olmazlar olmasına ya, yatacaklarına devrilip mışıl mışıl da uyumazlar. Kısraklarını atlayıp Türk mahallelerine giderler. Hanımlara, Türk kahvelerine, ağalara. Örneği Kaptan Mihal'den al amca. Bu sözler Kaptan Polixingis'in yüreğine bıçak gibi saplandı. Haklıydı yaşı olan. Elinin körü diye bağırdı. Kapıya doğru yürüdü. Rezil sen de, tenezzül edip kız kardeşinin drahomasını karılara, saatlere, altın zincirlere yatırdın. Bari saate bakmasını bilsen içim yanmaz. Bunu bile beceremiyorsun, hayırsız. Diamanti uludu, tepsilerin, ibriklerin üzerinden sıçrayıp amcasına doğru saldırdı. Ama ayakları bakırlara dolandı, güm diye yere yuvarlandı. Kaptan Polixingis güldü küçümsemeli. Hayrını gör koca kardeşinin, iftihar et dedi, eşiği aştı. Tanrım nasip etsin de ölünceye dek hayrını göreyim onun amca diye karşılık verdi Van Gelio. Diamanti'yi bakırların arasından dikkatle kaldırdı, kanepeye yatırdı. Başının altına bir yastık iliştirdi, dayasın diye yumuşacık, kendine gelsin. Öğleyin Trasaki eve pek heyecanlı geldi okuldan. Ana diye bağırdı kız kardeşinin ördüğü kırmızı külahını başından atarak. Babamın kısrağı kızıl kıvılcımlar saçıyor kaldırımlarda. Büyük caddeyi geçerken gördüm. Tüccarlar, Yemeniciler ayağa fırlamış seyrediyorlardı onu göğüsleri kabara kabara. Türk mahallelerinden geliyor dedi biri. Türk mahallelerine gidiyor dedi bir başkası. Ben durup külahımla selamladım ama görmedi. Göz yoktu ki görecek. Kaldırımlar kıvılcım saçıyordu diyorum sana. Signor Paraskeva gelip şikayetçi oldu senden dedi anası. Oğlunun böyle babasının durumundan koltuklarının kabarmasından ürkerek. Önceki gün arkadaşlarınla gidip kızını kaçırmışsın. Ayıp değil mi sana? Trasaki güldü. Niye yaptın bunu? Azgın oğlan omuzlarını silkti. Öyle esti. Bugün kıl payı aynı şeyi Titrosa'da yapacaktık. Elimize kement alıp kapının ardına saklanalım dedikti. Tam eşiği aşarken hop boynuna. Yabanıl atları yakaladıkları gibi. Geçen de bize kendisi anlattıydı bunu. Biz at avcısı, o da at olacaktı işte. Ana ciyak ciyak bağırdı. Haydutlar, ne yaptı ki size o melek adam da böyle öldürmek istediniz? Biz mi? Biz onu seviyoruz. Ama oyun işte, matrak. İlmiği zaten çekmeyecektik. Korkutacaktık sadece. Bakalım ne yapacaktı? Belini doladığı çamaşır ipini çözüp çamaşırlıkta kurnanın üstündeki çiviye astı. Yumruğunu sıktı. Kaşları tıpkı babasınınkiler gibi çatıldı. Son anda arkadaşlar su koyverdiler. Kalabalıktık, korkaklar çıktı aramızdan. Ama zarar yok, bir başka sefere iyice bir seçim yapacağım. Nerede çokluk, orada bokluk. Belki de tek başıma yaparım bu işi. Kapı çalındı, Ali Ağa göründü kapıda. Allah aşkına Kaptan Hatun dedi. Efendina gene delirdi. Rum mahallesine girdi. Size doğru geliyor. Aman kapıyı kapa, açma ona sakın. Ali Ağa daha sözünü bitirmemişti ki Efendina uluyarak avluya daldı. Onu görünce Katerina'nın yüreği sızladı. Tanınmayacak haldeydi zavallı. Üstü başı yırtık, çuval bezinden donu görünüyordu yırtıklar arasından. Gözleri kan çanağına dönmüş, şişmişti ağlamaktan. Sarığını atmış, kelileş gibi kokuyordu. Kalın bir at pisliği tabakasıyla sıvanmıştı kafası. Avlunun orta yerinde diz çöküp dövünmeye başladı. Haram yedim, kafir oldum, domuz yedim, şarap içtim, kötü sözler söyledim. Ey insanlar, beni affedin de Allah da görüp affetsin. Kaptan Hatun'um, yarın sana Allah bunu sorarsa de ki ona, Kaptan Mihal Efendina'yı zorladı de, korkuttu onu de. Dizlerinin üstünde sürünerek yaklaşmaya, Katerina'nın elini öpmeye çalıştı. Acı bana Kaptan Hatun'um, acımı ve utancımı cümle aleme ilan etmeye çıktım. Senden başladım işe. Sonra paşa kapısına da varıp haykıracağım. Sonra Türk evlerini bir bir dolaşacağım. Kelimi görsünler, işlediğim günahı görsünler de yüzüme tükürsünler. Ama sana güvenim var Kaptan Hatun'um. Yarın Allah sana sorarsa de ki ona, Kaptan Mihal Efendina'yı zorladı de, korkuttu da öyle işledi günahı de. Trasaki Efendina'ya bakıp gülüyordu. Astığı çamaşır ipini yeniden almış ilmik yapıyordu. Renyo mutfaktan çıkıp Efendina'yı gördü, o da gülmeye başladı. Ama Katerina'nın gözleri dolu doluydu. ''Kalk Efendinam, kalk oradan.'' dedi yumuşak. ''Sen kalk, istediğini yaparım, üzülme. Tanıklık edeceğim Tanrı'nın huzurunda. Kaptan Mihal'in seni zorladığını, gözlerimle gördüğümü söyleyeceğim.'' Efendina'nın yüzü aydınlandı. ''Sağ ol Kaptan Hatun'um benim, şimdi senden bir dileğim var. Tükür yüzüme.'' ''Yok, yapamam bunu Efendinam. Hadi kalk, kalk da Tanrı'nın verdiği yedi mağfiretine kavuş.'' ''Tükür yüzüme, yoksa gitmem buradan.'' Ali Ağa'ya döndü. Sen de sonra tüküreceksin yüzüme. Dini bütün Müslümansın sen. Sonra tüm büyük kale tükürecek yüzüme. Tekkeden ayrılmadan önce dedem mezarından kalkıp tükürdü yüzüme. Tükür Kaptan Hatun'um, tükür Allah'ına inanıyorsan. Katerina yüzünü başka yöne çevirdi. Yapamam dedi, istemiyorum, hadi güle güle. Gitmeyeceğim işte diye uludu. Muhammed aşkı için gitmeyeceğim eğer yüzüme tükürmezsen. Katerina kızdı. ''Kendi istediğimi yaparım ben, senin istediğini değil Efendina.'' dedi, mutfağa gitti. ''Şuracıkta taşların üstünde diz çöküp bekleyeceğim sabahlara dek, gitmiyorum.'' diye bağırdı Efendina. Alnını taşlara çarparak dövünüyor, avlunun ortasında uluyordu köpek gibi. Trasaki ablasına işaret etti. O da anladı ne yapmak istediğini. Gelip onun yanında durdu, Efendina'nın arkasında. Zavallı Efendina göğsünü dövüp feryat ederken, uluyarak mutfağa doğru bakarken Trasaki kemendi savurup boynuna geçirdi. Renyo da ipin öbür ucundan tuttu, çekmeye başladı.